Sayfa 131. Genç kadın tepedeki ışığı yaktı. 9 milim tabancanın ağırlığını iki elinde dengeleyerek çömelmiş durumda hızla döndü. Silahın ellerine standart modelden daha rahat uyan SEK fabrikasının bir kısa tetik korkuluklu olmasına şükrediyordu. Davetsiz misafir gerçi görünürde değildi ama daire ufak olduğundan bulunabileceği fazla bir yer yoktu. Anna ayağa kalktı ve eğitmenlerinin duvarları kucaklamak olarak tanımladıkları kurala uyarak yatak odasına doğru kaydı. Havadaki hareketi yabancının nereden geldiği belli olmayan güçlü bir tekmeyle ellerinden düşürülmesinden hemen önce hissetti. Davetsiz misafir nereden fırlamıştı? Yazı masasının arkasından mı, dosya dolaplarının yanından mı, tabanca sert bir takırtıyla oturma odasının döşemesine çarptı, ne yaparsan yap ama onu tekrar ele geçir. İkinci bir tekme Anna'yı aniden arkaya savurdu. Genç kadın yatak odasının kapısının dibine yığılmış, sırta tok bir gürültüyle kapı kanadına çarpmıştı. Adam birkaç adım geri gidince genç kadın taş kesildi. Şu farklı ki ona adam bile denilemezdi. 20'sinden küçük bir gencin narin yapısına sahipti. Aşırı kuvvetine, daracık siyah tişörtünü şişiren güçlü kol kaslarına rağmen 17'sinden büyük görünmüyordu. Hiçbir mantığa uymuyordu bu. Genç kadın ağır ağır ve dikkatle ayağa kalktı ve sözde kayıtsız bir tavırla divana doğru gerilemeye koyuldu. Sek Sauer'in mavimsi gri kabzası divan örtüsünün pilili eteğinin altında belli belirsiz sırıtıyordu. Çocuk adam alayla, soygunlar bu mahallede çok ciddi bir sorun değil mi dedi. Pırıl pırıl siyah saçlarıyla kısa kesilmişti. Cildi daha yeni tıraş olmaya başlamış izlenimini bırakıyordu. Yüzünün çizgileri ise küçük ve düzgündü. İstatistikler insanı şok ediyor. Delikanlı, Washington'un güneydoğusundaki tipik suçlu gençlere benzemiyordu. Bir tahmin yürütmek gerekirse Amerikalı bile değildi. Anna konuşmasında hafif bir İrlandalı şivesi sezer gibi olmuştu. Burada değerli hiçbir şey yok. Genç kadın sakin görünmeye çalışıyordu. Bunu şimdiye kadar fark etmiş olmalısın. İkimiz de dert istemiyoruz. Elinin yediği tekmeden hala uyuşmuş durumda olduğunu fark ediyordu. Gözlerini delikanlıdan ayırmayarak divana doğru bir adım daha attı. Sesine havai bir ton vermeye çalışarak hem senin okulunda olman gerekmez miydi diye ekledi. Delikanlı sevimli bir tavırla bir çocuğun işini görmeye hiçbir zaman yetişkin bir erkeği göndermeyin diye karşılık verdi. Birdenbire yeni bir tekme savurmasıyla Anna geri geri giderek küçük yazı masasına çarptı. Tekme midesine hedef aldığı için soluksuz kalmıştı. Genç kadın tabancaların öldürdükleri kişilerin genellikle o tabancaların sahipleri olduğunu biliyor muydun dedi. Al sana üzerinde durulması gereken bir istatistik daha, ne kadar dikkatli olunursa azdır. Onun bir soyguncu olmadığı belliydi. Zaten öyle biri gibi konuşmuyordu da ama neyin peşindeydi? Genç kadın bir an gözlerini kapayarak az eşyalı dairesindeki tek tük öteberisini giysilerin lambaları nemlendirici aygıtını hafızasını taradı. M26'yı bulmaya çalışmalıyım. Delikanlı mutlaka her tarafı dedik dedik etmişti ama fonksiyonunu bilmeyenlerce anlaşılmayacak bir cisimdi bu. Genç kadın yüksek sesle sana para vereyim diyerek yazı masasının gözlerini açmaya başladı. Aygıtı nereye tıkmıştı? Hem çalışabilecek miydi acaba? Onu eline almayalı en az 2 yıl olmuştu. M26'yı büyük orta çekmecede çek defterlerinin bulunduğu kırmızı karton kutularının yanında buldu. Tamam dedi, işte burada. Delikanlının bulunduğu yöne döndüğünde M26 Tassertron'u elinde sıkı tutuyordu. Çıkan tiz vızıltı çalıştırdığı aygıtın tam şarjlı olduğunun işaretiydi. Anna, şimdi beni dikkatle dinlemeni istiyorum dedi. Bu bir M26 Taser'dır. Yapılanların en güçlüsü. Şimdi karşımdan çekil, yoksa onu kullanmaktan çekinmem. Bildiğin dövüş teknikleri umurumda değil. 25 bin volt hakkından gelir. Serserinin yüzünde bir anlam değişikliği olmadı ama Anna'dan uzaklaşmaya, banyoya doğru gerilemeye başlamıştı. Bu tabanca çalıştırıldığı anda kartuş kontaktörleri ateşleyecekti. Bunlar yaklaşık birer santimlik iki iğne ile son bulan iki ince iletken teldi. Boşalan elektrik delikanlıyı bir sürü hareketsizleştirmeye, hatta bayıltmaya yeterli bir voltaj gücüne sahipti. Anna onu banyoya doğru izledi. Delikanlı deneyimsizdi. Ufak odaya çekilmekle köşeye kıstırılmasını olanak hazırlamıştı. Kötü bir manevra, amatörce bir hataydı bu. Anna taziri maksimum derecede çalıştırdı. Bu noktada riski göze almanın anlamı yoktu. Elindeki aygı tomurtular salıveriyor ve cızırdıyordu. Gözle görülen iki elektrodun arasında mavi bir elektrik eğrisi oynuyordu. Anna delikanlının diyafram bölgesine nişan alacaktı. Birdenbire beklemediği bir gürültü kulağına geldi. Akan suyun sonuna kadar açılmış bir musluğun sesiydi bu. Serseri ne halt ediyordu. Genç kadın tazerle nişan alarak banyoya daldı. Aynı anda çocuk adamın elinde bir cisimle ona doğru döndüğünü gördü. Onun giriştiği manevrayı Anna çok geç fark etti. El düşünün başıydı bu ve güçlü bir su demetini ona doğru püskürtüyordu. Normal olarak zararsız olması gereken bir su hüzmesi. Anna M26'yı yere atmakta bir saniye gecikti. Bir elektrik akımı aygıttan su içinde kalmış gövdesine aktı. Dayanılmaz bir ızdırap akımıydı bu. Başlıca kas grupları kasılırken genç kadın yere yığıldı. Yarı bilinçsiz halinde tek duyabildiği şey acıydı. Delikanlı donuk bir sesle "Çok eğlenceliydi" dedi "ama fazla geciktim sanırım. Sonra görüşürüz." Sözde sevgiyle ona göz kırptı. Anna onun banyonun penceresinden geçmesini ve yangın merdiveninde gözden kaybolmasını çaresizlik içinde seyretti. Polisi çağırana kadar dairesinde hiçbir şeyin eksik olmadığını saptamış bulunuyordu. Ama yanıtlayabildiği tek soru da bu oldu. Gelen polisler olan sorularını sordular. Olayı meskene tecavüz mü yoksa soygun girişimi olarak mı tanımlayacaklarını tartıştılar. Sonra da fikirleri tükendi. Saldırı sahnesini tekrar canlandıracaklardı. Anna'nın bir federal ajan olduğunu ve neden bahsettiğini bildiğini anlamışlardı. Ama bu saatler sürerdi. Ya o vakte kadar? Anna saatine baktı. Saat 8'di. David Bennett'in ev numarasını çevirdi. "Seni rahatsız ettiğim için üzgünüm. Acaba şu konuk odan serbest mi? Benim dairem birdenbire bir cürüm sahnesine dönüştü de." "Denin cürüm mü?" diye geveledi. "Aman tanrım ne oldu?" "Sonra anlatırım. Sana emrivaki yaptığım için üzgünüm. Yemek yedin mi? Hemen gel. Sofraya senin için bir tabak koyacağız." David'le Ram'ın arabayla 15 dakika uzaktaki DuPont Circle'da savaş öncesi bir apartman dairesinde oturuyorlardı. Pek görkemli bir yer değildi ama yüksek tavanları ve küçük kareli camlarıyla şık bir mekandı. Anna içeri girince burnuna çalan güzel kokulardan, kırmızı biber, anason ve kimyon kokularından Raymond'ın iş başında olduğunu anladı. Dan'ın 3 yıl önce onun emrinde çalışan genç bir ajandı. Çabuk öğreniyor, eli çalışıyordu. Birçok olayın çözümüne katkıda da bulunmuştu. Beyaz Saray'daki memurlardan birini Katar elçiliğine kadar izlemiş, bu ipucu çok önemli bir casusluk kovuşturmasıyla sonuçlanmıştı. Anna genç adamın dosyasına övgü dolu bir rapor koymuş ama neden çok geçmeden birimin müdürü Arlis Dupre'nin dosyaları kendine göre değerlendirmeleri eklediğini öğrenmişti. Bu değerlendirmeler belirsiz fakat amaçları itibariyle yıkıcıydı. Denen devlet görevlerine uygun değildi. Bir özel araştırmalar denetçisinden beklenen sebat ve dayanıklılıktan yoksundu, yumuşaktı, güvenilir olmayabilirdi, havaiydi. Tavrı şüphe uyandırıcıydı. Bütün bunlar saçmaydı. Sadece bir düşmanlığın, bir ön yargının bürokratik kamuflajıydı. Anna, David ile Raymond'ın ikisiyle de arkadaş olmuştu. Connecticut Caddesi'ndeki Kramer Books'ta onları birlikte alışveriş ederken gördüğünde birlikte yaşadıklarını anlamıştı. Raymond, aydınlık yüzlü, ufak tefek bir adamdı. Gülümsediği zaman beyaz dişleri esmer teninin ortasında ışıl ışıl parlıyordu. Yerel bir seyyar lokanta programında yönetici olarak çalışıyordu. O ve Anna birbirlerini hemen ısınmışlardı. Raymond, Anna'nın o akşam kendileriyle yemek yemesinde ısrar etmiş, genç kadını da anında kabul etmişti. Kısmen Raymond'ın leziz paellasından, kısmen de ofis konuklarına değinmeyen rahat konuşma ve gevezeliklerinden dolayı sihirli bir akşam geçirmişlerdi. Anna, iki erkeğin arasındaki samimiyet ve sevgiye bayağı imrenmişti. David köşeli çenesi ve sarı saçlarıyla sert ifadeli yakışıklı bir erkekti. Raymond, Anna'nın ona nasıl baktığını dikkatinden kaçırmamıştı. Bir ara David onları arkası dönük olarak içişleri hazırlarken "Ne düşündüğünü biliyorum" diye genç kadına açılmıştı. "Ne kadar yazık" diye düşünüyordun. Anna güldü. "Aklımdan geçmedi değil" dedi. "Bütün kızlar öyle söylüyorlar." Raymond sırıttı. "Ama benim açımdan yazık olmuş sayılmaz." Anna birkaç hafta sonra David'le öğle yemeği yedi ve E3 kademesinden niçin terfi etmediğini açıkladı. Kağıt üstünde Anna'ya rapor veriyor ama Anna'nın raporları Dupre'ye gidiyordu. Genç kadın "Ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Denin, Anna'nın onun hesabına duyduğu isyana sükunetle karşılık verdi. "Bu işi büyütmek istemiyorum. Ben sadece işimi yapmak istiyorum." Genç kadına baktı. "Gerçek ne biliyor musun? Dupre'nin biriminden yok olmak istiyorum. Uygulamalarla stratejiye ilgi duyuyorum. Ben E3 sınıfından olduğum için bunu ayarlayamam ama sen yapabilirsin." Anna birkaç piston kullandı. Bu arada Dupre'nin yetkilerini aştığı için birim yönetiminin sevgisini kazanmadığı söylenebilir ama işe yaradı. Denin de bunu hiçbir zaman unutmadı. Anna şimdi de dairesinde neler olup bittiğini Denon'a anlatıyor. Raymond'ın nefis tavuk yemeğiyle dilde kadife etkisi yapan bir şişe Rio'ya arasında gerginliğinin yavaş yavaş hafiflediğini hissediyordu. Çok geçmeden kenar mahalle çocuklarından biri tarafından pataklanmasını şaka konusu ediyordu. Denon seni öldürebilirdi diye tekrar tekrar hatırlattı. Ama öldürmedi. Bu da amacın bu olmadığını kanıtlıyor. Peki amaç ne olabilir? Anna ne bileyim der gibi başını salladı. Beni dinle. Anna belki bunu konuşmak istemiyorsun ama iç uyumdaki yeni görevinle bir ilişkisi olabilir mi? Alan Bartlett yıllar yılı o kadar çok şey gizledi ki seni ne gibi işlere karıştırdığını Tanrı bilir. Raymond El Diablo Sebamas Por Viao Que Por Diablo diye homurdandı. Bu da onun Dominik atasözlerinden biriydi. Şeytan, şeytan olduğu için değil, ihtiyar olduğu için daha çok şey bilir. Denon, yani bu bir rastlantı mı diye ısrar etti. Anna şarap kadehine baktı ve tek kelime söylemeden omuzlarını silkti. Acaba Sigma dosyalarındaki insanların ölümüyle ilgilenen başkaları da var mıydı? Şu anda bunu düşünemiyor, düşünmek de istemiyordu. Raymond, havayı yumuşatmak için biraz daha karnitas alsana dedi. Ertesi sabah Anna M sokağındaki binaya gelir gelmez Barlett'in ofisine çağrıldı. Barlett bu kez nezaket kurallarını es geçerek Nova Scotia'da neler öğrendiniz diye sordu. Genç kadın evine giren aydıttan Barlett'e söz etmemeye karar vermişti. Arada bir bağlantı olmayabilirdi. Ayrıca olayın patronun ona duyduğu güveni zayıflatmasından çekilmişti. Barlett de olayla doğrudan ilgili noktayı açıkladı. İhtiyar adamın elindeki iğne izini. Bartlett arkadaşlarını çattı. Ne gibi bir zehir kullanmışlar? Toksikoloji sonuçlarını henüz açıklamadılar. Bu iş zaman alır. Daima öyledir. Bir şey bulurlarsa size hemen haber verirler. Eğer bulamazlarsa test üstüne test yaparlar. Ama siz Mayın Hot'un zehirlendiğine gerçekten inanıyorsunuz. Bartlett bu haberin iyi mi kötü mü olduğuna emin olamamış gibi sinirli görünüyordu. Anna evet inanıyorum diye doğruladı. Bir de para konusu var. 4 ay önce adamın hesabına telgrafla 1 milyon dolar transfer etmişler. Bartlett kaşlarını çattı. Para kimden gelmiş? Bir fikrim yok. Transferin kaynağı Seymen adalarında bir hesap. İz bundan sonra kayboluyor. Bartlett şaşkın halde dinliyordu. Genç kadın devam etti. Bunun üzerine 10 yıl geriye giden banka hesaplarını çıkarttım. Aynı şey düzenli olarak sürmüştü. Mail Hot'un hesabına her yıl yüklü bir para geliyordu. Hem de miktarlar giderek artmak üzere. Bir iş ortaklığı olamaz mı? Karısına bakılırsa bunlar minnettar bir işverenin yaptığı ödemelermiş. Pek cömert bir işverenmiş bu. Hem de çok zengin biri. Üstelik ölü bir işveren. İhtiyar adam hayatının en büyük kısmını zengin bir medya patronunun özel yardımcısı olarak geçirmiş. Bir koruma, bir kahya, hayat boyu süren bir hizmetkar olarak. Bu basın patronu kimmiş? Charles Highsmith. Ama Bartlett'in göstereceği tepkiyi gözledi. Adam başıyla doğruladı. Bunu zaten biliyordu. Bartlett akla gelen soru şu dedi. Offshore ödemeler niye? Niçin Highsmith'in mal varlığından açıkça transfer yapılmıyor? Anna omuzlarını silkti. Bu bir sürü sorudan sadece bir tanesi. Yanıtlanmasının bir yolu paraların izini sürmek, kaynaklarının gerçekten Charles Highsmith'in mal varlığı mı olduğunu görmek. Daha önce aklanmış uyuşturucu paraları üzerinde çalıştım ama iyimser olamam. Bartlett yine başının hareketiyle doğruladı. Dul kadından bir şey öğrenemediniz mi? Yararı yok. Kadın bir şeyleri gizliyor olabilir ama anladığım kadarıyla kocasının işi hakkında fazla bir bilgisi yokmuş. Onun paranoyanın pençesinde olduğunu düşünüyordum. Anlaşılan Mailhot, Highsmith'in ölümünün bir kaza olmadığını düzenlerdenmiş. Bari hafif bir alayla doğru mu bu dedi. Siz de öyle düşünenlerden birisiniz öyle değil mi? Belli ki Highsmith ile Mailhot arasındaki ilişkiyi biliyordunuz. Onun hakkında da bir Sigma dosyası var mıydı? Bu önemsiz. Çok özür dilerim ama izin verin de buna ben karar vereyim. Bana öyle geliyor ki size bildirdiklerimin pek çoğu sizin için yeni bir haber değil. Bartlett evet der gibi başını eğdi. Evet, Highsmith Sigma'ydı. Bu kez efendi de, uşağı da öyleydi. Görünüşe bakılırsa Highsmith'in Mail Hot'a büyük bir güveni varmış. Anna içini çekti. Şimdi de ikisi yine beraberler. Bartlett, Halifax'ta mükemmel iş çıkardınız dedi. Bunu herhalde siz de biliyorsunuz. Öte yandan umarım bavullarınızı boşaltmadınız. Galiba yeni bir olayla karşı karşıyayız. Nerede? Paraguay'da, Asunción'da. Yeni bir olay. Bu sözler merak uyandırıcı olduğu kadar ürkütücüydü. Hayaletin tahakküm eder tarzda bilgi vermesi genç kadını sinirlendiriyor, aynı zamanda huzursuz ediyordu. Adamın yüzünü inceleyerek hiçbir şey ele vermeyişine bir yerde hayranlık duydu. Tam olarak ne biliyordu, ona söylemediği ne vardı ve bu gizliliğin nedeni neydi? 11. Bölüm St. Gallen, İsviçre. Ben Hartman son iki günü seyahat ederek geçirmişti. New York'tan Paris'e, Paris'ten Strasbourg'a geçmişti. Strasbourg'dan da sabah işe gidip akşam evlerine dönenlerin bindikleri küçük uçaklardan biriyle Fransa'da, Almanya ile İsviçre sınırının yakınındaki Mulhouse'a inmişti. Oradan da Basel'in çok yakınında olan bölgesel Basel-Mulhouse havalanına yollanmıştı. Ancak genç adam bu mantıklı giriş noktasından İsviçre'ye geçecek yerde Liechtenstein'a gitmek için küçük bir uçak kiraladı. Ne charter firmasının yöneticisi ne de pilot ona soru sormamışlardı. Varlıklı gözüken uluslararası bir iş adamı dünyanın başlıca para aklama merkezlerinden biri olan Liechtenstein'da Dükkanı'na niçin resmi şekilde sınırdan geçecek yerde gizlice ve açıkça usulü aykırı olarak giriyordu. Onlarda kural soru sormamaktı. Ben Liechtenstein'a vardığında saat hemen hemen sabahın biriydi. Geceyi Vaduz dışındaki küçük bir pansiyonda geçirdikten sonra onu adı yolcu listelerinde gözükmeyecek şekilde İsviçre sınırından geçirecek olan bir pilot bulmak için yola çıktı. Uluslararası bir iş adamının üniforması sayılabilecek kruvaze düğmeli keton takım elbise, Hermes kravat ve şarvet gömlek, Liechtenstein'da sadece bir tür kamuflajdı, başka bir şey değil. Dükkalık, yerli halk ve yabancılar, sunacak değerli bir şeyleri olanlarla olmayanlar, o topluluğa ait olanlarla olmayanlar arasında sıkı bir ayrım yapıyordu. Bu ülkenin vatandaşı olmak isteyenlerin gerek parlamento gerekse prens tarafından onaylanmaları gereği Liechtenstein'ın simgesel özelliklerinden biriydi. Ben Hartman bu gibi yerlerde işini yoluna koymayı biliyordu. Eskiden bu olgu onu huzursuz eder, silinemez ayrıcalıklı havasını bir tür damga gibi algılardı. Şimdi ise buna sadece yararlanılacak bir taktik avantaj olarak bakıyordu. Vaduz'un 20 kilometre kadar güneyinde özel jetleri ve helikopterleri olan iş adamlarının kullandıkları ufak bir havaalanı vardı. Orada havaalanının bakım ve onarım ekibinin sert tavırlı yaşlıca bir mensubu ile bir görüşme yaparak ne istediğini hem belirsiz hem de şüphe götürmez bir dille değindi. Az konuşan biri olan adam beni tepeden tırnağa süzdü ve manifesto defterinin arkasına bir telefon numarası karaladı. Ben bu önerisi için ona cömertçe bir bahşiş verdi ancak söz konusu numaraya telefon edince karşısına çıkan sarhoş sesli adam o gün için başka bir işi olduğunu ileri sürdü. Ama Gasper adında bir arkadaşı vardı, bir telefon daha. Ben en sonunda öğleden sonra Gasper'la buluşabildi. Sindirim güçlüğü çeken orta yaşlı bir adamdı. Beni pek çabuk değer biçti ve fahiş bir fiyat bildirdi. Bu pilot iş adamlarını bilgisayarlarda iz bırakmadan İsviçre'ye uçurmakla yüklü paralar kazanıyordu. Bazı uyuşturucu krallarının ya da Orta Doğu'lu iş adamlarının veya Afrikalı hükümdarların yetkili makamları fark ettirmeden her iki ülkede bazı banka işlemleri yapmak istedikleri zamanlar oluyordu. Pis pis sırıtan pilot belli ki benim de benzer bir iş peşinde olduğunu hükmetmişti. Yarım saat sonra harekete hazırlanan Gasper, St. Gallen'ın üzerinde fırtına olduğunu öğrenerek uçuşu ertelemek istedi. Ancak fazladan birkaç yüz dolarlık banknot onu bundan vazgeçirdi. İki motorlu hafif uçak, Doğu Alp dağlarının üzerindeki türbülansın etkisinde hoplarken suskun pilot konuşkan kesildi. Benim geldiğim yerde bir değiş vardır diye konuştu. Es ist besser, rechtsuzlerben, al rechtsuzlerben. Kıkır dedi, zengin yaşamak, zengin ölmekten iyidir. Ben siz uçmakla yetinin dedi donuk bir sesle. Aldığı önlemlerin aşırı olmasından şüpheleniyordu ama gerçek şu ki, kardeşini öldüren veya Jimmy Cavanaugh adıyla tanıdığı adamı, onu Zürih'te öldürmekle görevlendirenlerin güçlerinin nerelere kadar uzandığı hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve onların işini kolaylaştırmaya hiç niyeti yoktu. Ben St. Gallen'de marketlerle restoranlara sebze götüren bir çiftçinin aracında yolculuk etti. Çiftçi onu merakla süzüyordu. Ben arabasının ıssız bir yerde arızalandığını izah etti. Daha sonra bir araba kiralayarak oldukça uzaktaki Mecklenburg tarım bölgesine gitti. Uçuşu sarsıntılı geçmiş olabilirdi ama araba yolculuğu da farklı olmadı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur kiralık arabanın ön camından fazla bir şey görmeyi olanaksızlaştırıyordu. Arabanın silecekleri aralıksız olarak bir sağa bir sola gidip geliyor ama yağmur şiddetli olduğundan bir yarara dokunmuyordu. Alacakaranlık çökmüş, hava kararmıştı. Ben önünün topu topu bir metre ilerisini görebiliyordu. Darköy yolunda her iki yöndeki trafiğin yoğun oluşu ve araçların kaplumbağa hızıyla ilerlemeleri bir bakıma şanstı. Genç adam İsviçre'nin kuzeydoğusunda ıssız ve az nüfuslu bir bölgedeydi. Burası Konstanz Gölü yakınlarındaki St. Gallen kantonuydu. Arada sırada yağmur geçici olarak hafifledikçe yolun iki yanında büyük çiftlikleri görebiliyordu. Sığır sürüleri, koyun sürüleri, dönümlerle ekili topraklar, samanla örülü bir tek damın altında ahırlar, ambarlar ve belli ki ailenin meskeni yer alıyordu. Saçakların altında geometrik bir düzenle istiflenmiş odun kümeleri göze çarpıyordu. Ben bir yandan arabayı sürerken korkuyla dipsiz bir kederden şiddeti denebilecek bir öfkeye kadar uzanan çeşitli duygular yaşıyordu. Şimdi de Mettlenberg köyü olması gereken bir grup binaya yaklaşıyordu. Yağmur hafifleyerek çisenti halini almıştı. Ben bir zamanlar tahkim edilmiş ortaçağ kentinin kalıntılarını görebiliyordu. Köyde eski bir tahıl ambarı ve 16. yüzyıldan kalan St. Maria Kilisesi vardı. Oymalı tahtalarla süslü, sivri tepelikli ve yarım beşik damlı karpostallara layık iyi korunmuş taş evler dikkatini çekti. Burayı köy olarak nitelemek haksızlıktı. Peter, sevgilisi Liesel'in buradaki küçük hastaneye bir iş için başvurduğunu söylemişti. Ben araştırmıştım. Bilmem kaç kilometrelik bir çevrede yalnız bir tek hastane vardı. Regional Hospital, St. Gallen North. Kent merkezine kısa bir mesafede kırmızı tuğladan ucuza inşa edilmişe benzeyen nispeten yeni bir bina vardı. Ben 1960'lardan kalma olduğunu tahmin etti. Bölge hastanesi buydu. Genç adam bir Migros akaryakıt istasyonu bularak arabayı buraya park etti ve jetonlu bir telefondan bir yeri aradı. Hastanenin santral memuru yanıt verince ben İngilizce olarak yavaş yavaş çocuk doktoruyla konuşmak istiyorum dedi. Çocuğum hasta. Amerikan şivesini gizlemeyi nasılsa başaramayacağına göre turist Almancasına başvurmayı gereksiz görmüştü. İsviçreli bir santral memuru da herhalde İngilizce bilirdi. Peter hastanenin bir çocuk doktoruna gereksinimi olduğu için Leslie'li iş aldıklarını söylemişti. Belki başka çocuk doktorları da vardı ama ben bu kadar küçük bir hastanede olacağından şüpheliydi. Santral memuru, sizi Notval Station'a, yani acile bağlayacağım efendim dedim. Ben hayır diye hemen atıldı, acile istemiyorum, doğrudan çocuk doktoruyla görüşmem lazım. Yoksa çocuk doktorunuz birden fazla mı? Bir tane efendim ama doktor bu saatte hastanede bulunmaz. Yalnız bir tane. Ben için için seviniyordu, yoksa Liesel'i bulmuş muydu? Evet, Liesel adında bir hanımdı değil mi? Hayır efendim. Hastane personeli içinde bir Liesel yok. Çocuk doktorumuzun adı Doktor Margaret Hubley'dir. Ama size söyledim, Schuster Hastanede değil, sizi acile bağlayayım. Öyleyse yanılmışım, bana verilen ad bu idi. Yakın tarih hastaneden ayrılan Liesel adında bir doktor oldu mu? Bildiğim kadarıyla hayır efendim. Benim aklına bir şey geldi. Bu Doktor Hubley'nin Liesel'i tanıması, kim olduğunu, nereye gittiğini bilmesi mümkündü. Burası mutlaka Liesel'in iş bulduğu hastaneydi. Doktor Hubley'e ulaşabileceğim bir numara var mı diye sordu. Korkarım ev numaralarını vermeye yetkili değilim efendim ama çocuğunuzu hastaneye getirirseniz doktoru benim için arayabilir misiniz? Evet efendim, bunu yapabilirim. Teşekkür ederim. Ben jetonlu telefonun numarasını ve sahte bir ad verdi. 5 dakika sonra telefon çaldı. Bir kadın sesi İngilizce olarak Bay Peters mı diye sordu. Beni aradığınız için teşekkür ederim doktor. Burada bazı dostlarımın yanında kalan bir Amerikalıyım ve bölge hastanesinin kadrosunda bulunan bir doktora ulaşmaya çalışıyorum. Bilmem onu tanıyor musunuz acaba? Liesel adında bir kadındır. Bir duraklama oldu. Fazla uzun bir duraklama. Çocuk doktoru Liesel adında birini tanımıyorum dedi. Yoksa Liesel'i korumak için yalan mı söylüyordu ya da ben sadece hayal mi görüyordu? Emin misiniz? Genç adam ısrar ediyordu. Bana burada Liesel adında bir çocuk doktoru olduğunu söylediler. Ona en kısa zamanda ulaşmam ise çok önemli. Bir aile meselesi söz konusu. Ne gibi bir aile meselesi? Bingo. Mutlaka Liesel'i koruyordu. Şey, kardeşi Peter'la ilgili. Kardeşi mi? Çocuk doktorun aklı karışmış gibiydi. Liesel'i adının ben olduğunu söyleyin. Yine uzun bir sessizlik oldu. Kadın neredesiniz diye sordu. Aradan 20 dakika geçmeden küçük bir kırmızı Renault akaryakıt istasyonuna girdi. Haki renkli büyük bir pançonun altına çamura batmış kot pantolon ve çizmeler giymiş ufak tefek bir kadın tereddütle arabadan indi ve arkasına kapıyı çarptı. Beni hemen fark ederek yanına yaklaştı. Ben onun göz kamaştırıcı bir güzel olduğunu görebiliyordu. Her nedense böyle bir kadına karşılaşmayı beklememişti. Pançonun kukuletasının altında kısa kesilmiş pırıl pırıl kestane rengi saçları görünüyordu. Parlak mavi gözleri ve süt beyazı bir teni vardı. Fakat yüzü gergin ve süzülmüştü, korkmuş gibiydi. Genç adam, geldiğiniz için teşekkür ederim dedi. Anlaşılan Leicester'i tanıyorsunuz. Kocasının ikiz kardeşiyim. Genç kadın ona baka kalmıştı. Aman tanrım diye soludu. Tıpkı ona benziyorsunuz. Bir hayalet görmek gibi bir şey bu. Az önce gergin olan yüzü birden buruştu. Tanrım diye soludu ve hıçkırmaya başladı. O kadar da dikkatliydi ki. Kaç yıl geçti. Ben şaşkın halde doktora bakıyordu. Genç kadın hızlı hızlı konuştu. O gece eve dönmedi. Merak içinde, korku içinde geç saatlere kadar bekledim. Elleriyle yüzünü örttü. Sonra Dieter geldi ve bana olanları anlattı. Ben Leicester diye inledi. Genç kadın yine ah tanrım diye çıkırdı. O kadar da iyi bir adamdı ki. Onu o kadar seviyordum ki. Ben ona sarılarak kollarının arasında sıktı. O da gözlerinden yaşların süzüldüğünü hissediyordu.